Ayrım 14. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 180. Kartallar Kuantal Uçar. Ertesi sabah uyandığımda kendimi pötikareli bir gömlek kadar zavallı hissediyordum. Narkotik seyahatim, evet, beni aradığım yanıtlara ulaştırmış, ne ki bu yanıtlar ruhumu huzura kavuşturamamıştı. Zaten gerçeğin büründüğü kılıktan katman katman sıyrılıp kendisini bana sunduğu o tuhaf ülkelerden her geri dönüşüm beni daha da bedbaht kılmaktaydı. Kim bilir belki bir gün tamamen oraya yerleşir, hayatımın geri kalanını aklın serhadinde mutlu bir mülteci olarak sürdürürdüm. Annem günün nasihatleri listesini masaya bırakıp evden çıkalı yarım saati geçmişti ve benim de daha fazla zaman yitirmeden güne başlamam gerekiyordu. Ancak yatağa kurşun gibi çöküp kalmıştım. Çözülecek onca mesele varken, ben mutluluğun makul bir tekrarlar bütünü olduğu biçimindeki tuhaf düşünceye saplanmış, kendime sonsuza kadar sürdürülebilecek münasip bir yaşam döngüsü kurgulamaya çalışıyordum. Sabahtan akşama kadar dakika dakika ne yaşanacağını bildiğim kahredici bir düzene ihtiyacım vardı. Sonra saadet dolu bir dünya ile aramda, kuşkusuz zaman içinde azalıp yok olacak, beklenmedik komşu ziyaretleri ile kronik mastürbasyon alışkanlığım dışında bir şey kalmayacaktı. Böyle günlerde genellikle olduğu gibi yataktan telefonun zırıltısıyla kopabildim. Oğlum, baba, ne var ne yok? Zor bir soru. Pek emin değilim ama tahminimce her şey var ve yokların içinde saklı. Kerata seni. Bak, ben bu gece otobüse biniyorum. Yarın öğle saatlerinde İstanbul'da olurum. Tonlaması kendisi gelene kadar dayanmamı telkin eder gibiydi. Herhalde annemle konuşmuştu. Bir önceki akşam hakkında. Anneciğim işten döndüğünde halimdeki tuhaflığı fark edip bayağı bir endişelenmişti. Ev bulabildin mi? Buldum bir tane. Güzel bir bahçe katı. Bakalım. Ev sahibi burada yokmuş. Dönünce konuşacağız. Harika. Görüşürüz yarın öyleyse. Babam cevap vermiyor ama telefonu da kapatamıyordu. Merak etme, iyiyim ben. Yarın akşam Beşiktaş'ın maçı var. Seyrederiz birlikte. Seyrederiz. Hoşça kal oğlum. Karşılıklı yutkunduk, babası ve oğlu. O halimizle boktan bir pantolon reklamının kahramanları gibiydik. Dayanamayıp çat diye kapattım telefonu. O anda telefon tekrar çaldı. Oğlum? Aynı cümle, farklı ses. Sevgili ebeveynlerim sırasıyla beni yokluyorlardı. Anne? Nasılsın oğlum? Hamdolsun anneciğim, yuvarlanıp gidiyorum. Oğlum, bugün Hicabi Bey'in mevlidine gideceğim. Öğlen evde ol da yemeği birlikte yiyelim. Söz vermeyeyim anne. Belki çocuklarla oyuna falan takılırız. Bilemiyorum yani. Bal gibi biliyordum aslında. Kesinlikle evde olmayacaktın. Diye soludu annem. Bari öğleden sonra gel de Mevlid'e birlikte gidelim. Bak Rebi abin aradı. Şemi abin aradı. Demek planı buydu. Tanrı'ya yaklaşacak, varoluşsal sorunlarımdan uzaklaşacaktım. Tam kesin bir dille bu nazik davete icabet etmemin olanaksızlığını belirtmek üzereydim ki biri kulağıma bir şeyler fısıldadı. Bu aradığın fırsat olabilir. Bu sesin sahibini hiçbir zaman görmemiş olmakla birlikte kendisinin kimliğine dair hayli güçlü bir kanaatim mevcuttu. Şeytanın ta kendisi. Tamam, konuşuruz sonra deyip kapattım telefonu. Sonraki bir saati televizyon karşısında şişman insanların da sevebileceğini ve mazur görünmeleri gerektiğini anlatan bir film izleyerek geçirdim. Tabii ki bir yandan da arkadaşım ya da gizli hayranım Lucifer'in kulağıma fısıldadığı tavsiye doğrultusunda bir plan hazırlayarak. Planım en ince ayrıntısına kadar hazır olduğunda şişkonun çektiği acıların sürmesine aldırış etmeden televizyonu kapattım ve tekrar telefona sarıldım. Metin Bilgin cep telefonunu tam kendisinden beklenecek şekilde açtı. Kimsiniz? Cinayeti çözdüm diye karşılık verdim. Tekrar soruyorum, kimsiniz? Herifçioğlu izin vermeyecekti şöyle havalı bir konuşma yapmama. Kabuslar ülkesinin Peter Pan'i. Mutlaka hatırlarsınız. Seni dinliyorum, dedi sertçe. Merak ettiğiniz soruların cevaplarını almak istiyorsanız bugün Hicabi Bey'in mevlidine bekliyorum sizi. Benimle oyun oynama oğlum, canını yakarım. Kan beynime çıkmıştı. Bir bok yapamazsınız. Öyle tepeden atar durursunuz yalnız. Söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Dedikten sonra suratına çarptım telefonu. Hızla üstüme bir tişört, ayağıma bir pantolon geçirip evden dışarı attım kendimi. Tam sokak kapısından çıkmak üzereyken posta kutumuzda bir zarf olduğunu fark ettim. Annemle babamın iş yerine ait bir zarftı bu ve hayra alamet bir haber taşımasa gerekti. Zarfı kutudan çekip de üzerinde kendi kargacık burgacık el yazımı görünce bir an şaşırdım. Ama hemen sonra hatırlayıverdim. Bu Hakan'ın bana yazdığı mektuptu. Demek korktuğu gibi postada kaybolmamış, sadece biraz gecikmişti. Kim bilir mektupta neler zırvalamıştı zavallı sersem. Kendisine bir cevap yazıp gönlünü alabileceğimi düşündüm bir ara. Bütün bu hayhuy bittikten sonra mektubu ikiye katlayıp kıç cebime sokuşturdum. Ve tekrar çıkarttım. Gözüm antetli zarfın sağ üst köşesindeki pula takıldı. 250 bin Türk lirası değerinde alelade bir puldu. Ama üzerindeki mühür, işte ona paha biçilmezdi. Ansızın yüreğimde kanatlarını veren 1 milyon güvercinin verdiği hızla kendimi sokağa attım. Gayri ihtiyari kafamı kaldırıp Alev ablaların dairesine bakınca Remziye teyzenin balkonda çamaşır asmakta olduğunu fark ettim. Demek hakikaten de gebertmemişlerdi cadıyı. Ne iyiydi. Her şey ne kadar güzeldi. Sevinçle el salladım kızının pezevengi aşağılık koca karıya. Kolay gelsin Remziye teyzeciğim. Akşama Hicabi Bey'in mevlidine bekliyoruz mutlaka. Gecikmeyin sakın. Ne cevap verdi bilmiyorum. Güvercinler yarım saatlik bir uçuşla beni çevre yolunun bir kenarına inşa edilmiş iki çirkin binadan oluşan devlet dairesine götürdü. Burası annemle babamın ömür tükettikleri yerdi. Kapıdaki güvenlik görevlisine elimle gelişimi müjdeleyip son hız yan yana dizilmiş onlarca kamyonetin rengarenk sandıkların arasından geçip binalardan daha büyük ve daha çirkin olanına daldım. Ancak birkaç adım atmıştım ki suratimle herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen bu adımların konumumu değiştirmediklerinin ayırdına vardım. Muhakkak ki tişörtümün yakasında hissettiğim gerilimin bu alışılmadık durumla bir ilgisi vardı. Çaresiz gaz kesip beni durduran densize döndüm. Mutullah amca? Hayrola? Ne bu acele? Servis şoförü kontenjanı açılmış diye duydum. Acele edeyim dedim. Mutullah amcanın donuk gözlerinde ufak bir kıvılcım belirdi. Acele giden diye söze başladı. Başına iş açar diye bitirdi. Küçük bir çocuğun kafasına ecel falan gibi kötücül düşünceler sokmak istememişti. Düşünceli bir adam olduğu konusundaki fikrimi böylece teyit ediyordu. O ara yakamdaki parmaklarını da gevşetmişti. Mutullah amca, seni karşıma Allah çıkarttı. Senden bir yardım isteyebilir miyim? İste bakalım. Şu son memuriyet sınavını kazananların listesini bulabilir misin bana? Mutullah amca düşünceli bir tavırla çenesini kaşıdı. Ne yapacaksın o listeyi? Mutullah amca, senin en çok sevdiğin yönün lüzumsuz sorular sormaman. Ne olur yardım et bana. Mutullah amcanın suratında beyni belirsiz bir gülümseme belirdi. Kafasıyla hemen karşıdaki duvara asılmış panoyu işaret etti. Dostane bir gülümsemeyle kendisine veda edip panoya şöyle bir göz attım. Ardından asansöre doğru ilerledim. Daha sakin adımlarla. 4. kata inip kararlılıkla hedefime yöneldim ve kapıyı falan vurmadan Genel Müdür Erdoğan Şeh Baykurt'un odasına daldım. Önündeki boktan gazeteden kafasını kaldırıp da karşısında beni görünce Erdoğan Bey'in beti benzi atmıştı. Aile fertlerimden birinin beylik silahıyla kendisini bir sonraki gün elindeki o gazetenin 3. sayfasına haber yapacağım geçmişti belki de aklından. İçinde bulunduğum ruh hali göz önüne alındığında suratımdaki ifadenin ona bunu düşündürmesi anlaşılır bir şey olurdu doğrusu. Hatırlar mısınız diye girdim lafa. Fakir, fakir olduğu kadar da dangalak bir genç vardı. Müdür beyin benle polemiğe girmek gibi bir niyeti yoktu. Derhal telefona sarıldı. Hemen bastırdım. Dilerseniz dimağınızı zorlamayayım. Söz konusu dangalağın adı Tuğrul Tanır'dır. Kendisi birkaç hafta önce burada kısım şefi olarak işe girmiştir. Sizin onayınızla. Ne diyorsun sen? Erdoğan Bey'in kolormatik gözlüklerinin ardındaki gözleri kısıldı. Telefonun almacı hala elindeydi ama henüz herhangi bir tuşa basmış değildi. Bu beş para etmez adam uzaktan tanıdığımız olduğu için şerefli bir memuriyet görevine başlaması bizi pek sevindirdi tabii. Ama doğrusunu isterseniz hiç şaşırtmadı. Koyun gibi suratıma bakıyordu. Şaşırtmadı çünkü sınavı kazanacağını zaten biliyorduk. Çünkü ismini sınavı kazananların listesinde çok önceden görmüştüm. Daha sınav yapılmadan önce sizin masanızda gördüğüm bir listede. Hani beni şerefli Osmanlı tarihinden imtihan ettiğiniz gün. Üstelik listede bu Tuğrul'un dışında 20-25 kişinin daha adı bulunuyordu. Müdür bey bir kahkaha atarak almacı yerine bıraktı. Seni piç kurusu. Şimdi anlaşıldı derdin. Devam et bakalım. Ben de güldüm. İşte o gün siz gelmeden hemen önce ileride işime yarayabileceğini düşünerek listedeki isimleri bir kağıda not etmiştim. İyiden iyiye keyiflenmişti domuz. Masasındaki kutulardan bir puro çıkartıp yaktı. Dur tahmin edeyim. Babanın tayin isteğini geri çekmezsem bu kağıdı savcılığa vereceksin. Kamu kurumlarımızın sizin kadar derin anlayış sahibi faşistler tarafından idare edilmesi bana güven veriyor efendim. Karşılıklı gülüyorduk. İkimiz de elimizin diğerininkinden daha iyi olduğundan o kadar emindik ki, nihayet müdür bey makam koltuğunu hafifçe geriye doğru iterek, ''Seni aptal'' dedi. ''Söyle bakalım aşağıdaki panodan mı bakıp yazdın isimleri?'' ''Panodan haberim yok efendim.'' diyerek az önce okuduğum isimlerden birkaçını sıraladım. Hepsinin adı zaten elimdeki listede kayıtlıydı. Bakmam gerekmedi. ''Ulan sen kuş kadar beyninle bana şantaj yapacak adam mısın?'' diye hırladı müdür bey. ''Tut ki dediğin gibi olsun. Listeyi o zaman almış ol. Şimdi senin elindeki o paçavraya kim itibar eder?'' ''Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten de kimse öyle bir kanıta itibar etmez.'' dedikten sonra Hakan'ın mektubunu cebimden çıkartıp masasına çarptım. ''Ama buna ederler.'' ''Ha?'' Antetli zarfı gördüğü anda suratındaki alaycı ifadenin hafif bir kuşku bulutuyla gölgelendiğini görebiliyordum. Aynı zarftan kendi masasının üzerinde bir tomar duruyordu ve o gün isimleri yazdığım kağıdı hemen oradan aldığım bir zarfa yerleştirmem hiç de uzak bir olasılık değildi. Söz konusu paçavra bu zarfın içindeyken birdenbire son derece güçlü bir kanıt haline geliyor efendim. Özellikle de pulun üzerindeki mührün tarihi göz önüne alınırsa. Mektubun sınav gününden önce postalandığı devletimiz tarafından onaylanmış. Taş kesilivermişti müdür efendi. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra elimdeki listenin bir değer taşımayacağını elbette ben de düşündüm. Derken aklıma kimi amatör sanatçıların eserlerinin çalınmasını önlemek için başvurduğu bu yöntem geldi. Böylece listeyi kendime postaladım. Size de tavsiye ederim. Noter onayı kadar güçlü. Üstelik çok daha ucuza geliyor. Yağ tulumu birden masasındaki stilo takımını devirerek zarfa doğru hamle etti. Bir süredir zarfla arasındaki mesafeyi ölçüp biçtiği gözümden kaçmamış olduğu için tam zamanında belgeyi elinin altından çekip aldım. ''Seni blöfçü piç!'' diyerek ayağa kalktı müdür bey. Burnundan soluya soluya masanın etrafından dolaşıp üzerime doğru gelmeye başladı. Hızla masasının karşısındaki koltuğu aramıza aldım. ''Dilerseniz blöfümü görebilirsiniz.'' Umarım görürsünüz. Birkaç yıl Erzurum'da yaşamak sizin süründüğünüzü görmek için çok küçük bir bedel. Namussuz koltuğu itip bir adımda arkamızdaki sehpayı aşıverince masanın diğer yanına hamle ettim. Müdür bey böyle kaç kovala oyunlarında tecrübeli olacak ki var gücüyle masayı üzerime doğru ittirip beni böğrümden pencereye yapıştırıverdi. Sıkıştığım yerde hırsla tepinip avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Pis herifin tombul parmaklarını bana doğru uzattığını görünce mektubu buruşturup cebime tıktım. Öfkeyle koluma yapışıp beni kendisine doğru çekti. Gücüm yettiğince savaşmaktan başka çarem yoktu. Dallas Gold'umu yanımda getirmediğime yanıyordum. Kendimi kesin mağlubiyetle nihayetlenecek bir arbedeye hazırlıyordum ki birden odanın kapısı açıldı. Ondan sonra gök gözlü, dağ gibi kurtarıcımın nasıl dibimizde bitip kudurmuş herifi ceketinden tuttuğu gibi kenardaki koltuklardan birine çaldığını anlamadım. Mutullah amca cinayi gözlerle Erdoğan Bey'in üzerine eğilip kravatını asıldı. ''Ne yapıyordun lan çocuğa?'' ''Hiçbir şey.'' diye inledi Erdoğan Bey. iki elini göğüs hizasına kaldırarak. ''Sen buna hiç mi diyorsun lan pezevenk?'' diye gürledi Mutullah amca kolumdaki morlukları işaret ederek. Erdoğan Bey kemküm edince Mutullah amca kravatı iyice çekip lafını boğazına gömdü. ''Bana bak müdür bey, şimdi çocuğu revire götürüp rapor yazdıracağım. Odadan gelen gürültüleri herkes duydu. Ben de seni ona saldırırken gözlerimle gördüm. Eğer bundan gayrı bu çocukla ya da babasıyla uğraşırsan günah benden gider, haberin olsun.'' Erdoğan Bey dişlerinin arasından nefretle tısladı. ''Komplo! Komplocular!'' Kahraman şoför Mutullah, ''Kapa ulan çeneni şerefsiz!'' deyip pis herifin suratına okkalı bir tükürük yapıştırdı. Bu benim gibi bir son söz manyağı için bile yeterince güçlü bir finaldi. O yüzden herhangi bir şey ekleme gereği duymadan kapıya doğru ilerleyen Mutullah amcanın peşine takıldım. Onun gerçekten de revire doğru ilerlediğini fark edince ''Sence bu şart mı?'' diye sordum. Başını evet anlamında salladı. Öyle diyorsa öyleydi. Güveniyordum ona. Muayenem tamamlandıktan sonra beni annemin çalıştığı servisin kapısına kadar götürdü. Kol ve bel nahiyesinde hafif darp raporumu elime tutuşturup sıkı sıkı bunu çok iyi saklamamı tembih etti ve ardından uzun adımlarla kim bilir hangi diyarlara, hangi kahvelere haddini bildirmek üzere yanımdan ayrıldı. Şoför Mutullah'ın üzerine adam tanımıyordum koca dünyada. 14. ayrımın sonu, sayfa 188.